Ayrım 13.
O günlerde Kozanoğlu Çavuşoğlu grubu Hisarbank işine giriyordu. Ahmet Tufan Gül'ün bizim için hazırladığı Finsa projesini Eko Yatırım adı altında gerçekleştirdiler. Ahmet Tufan Gül de hem sermayeye ortak hem de kuruluşa yönetici oldu. Bir süre sonra banker faciası ortaya çıktı. Finsa macerasına teşebbüs etmemekle ne kadar isabet ettiğimizi anladım. Bakanlık yapan Odalar Birliği Genel Sekreterliği görevinde bulunan, lisan bilgisi, tecrübesi, içerideki ve dışarıdaki ilişkileriyle geniş bir çevresi bulunan Cihat İren'le de birlikte çalışma imkanını bulduk. Marsa'da murakip olarak tecrübesinden yararlandık. Kortsa'nın kuruluşunda Uniroyal'le olan temaslarımızı birlikte yürüttük. İstanbul eski valisi namı Kemal Şentürk uzun yıllar bizim grubumuzda tecrübelerinden, bilgisinden yararlandığımız değerli bir şahsiyettir. Devlet Planlama Teşkilatı eski uzmanlarından TÜSİAD Genel Sekreteri Profesör Doktor T. Güngör Uras, Milliyet Gazetesi'ni yönetmek üzere görevinden ayrılmıştı. O günlerde Milliyet Gazetesi'nin sahip değiştirme kargaşası arasında rahatsız olduğunu gördük. Kendisine topluluğumuzda görev teklif ettik. Akbank ve Sigorta grubunda kardeşim Erol'la ve Holding'de benimle çalıştı. Hazine Genel Sekreterliği görevinde bulunan Nazif Koca Yusuf Paşaoğlu görevinden kendi arzusuyla istifa etmişti. Ankara'da evinde oturuyordu. Kendisini Akbank'ta göreve davet ettik. Murahhas üye olarak Akbank yönetim kuruluna girdi. Faydalı hizmetleri yürütürken gönlünde politikacılık ateşi yandı, bizlerden erken ayrıldı. Tekstil işinin merkezi İstanbul'da Aşir Efendi Caddesi'ndeydi. Adana'dan bırakınız diğer şehirlere, Adana'daki dükkanlara bile mal satmak için muamele Aşir Efendi Caddesi'nden geçiyordu. Ben de İstanbul'a geldim. Aşir Efendi'nin en ünlü iş merkezi olan Gürünhan'ın 6. katında 606 numaralı yazıhaneyi tuttum. O günlerde İstanbul'da en önemli manifatura tüccarları dostlarımızın başında Avni Kiğılı, Necati Uğur, Sadi Kaplancalı, Naci Karataylıoğlu, Mehmet Küçükçalık ve Mehmet Baldöktü geliyordu. Yine o yıllarda Türkiye'nin en önemli tekstil kuruluşu Mensucat Santral'dı. Mensucat Santral'ın başında Halil Ali Bezmen Bey bulunuyordu. Piyasanın tanınmış isimleri bizim yazıhaneye uğrayabiliyorlardı. Hepsinde Halil Ali Bezmen duyarsa ne der, Mensucat Santral bize mal vermez korkusu vardı. Halil Ali Bezmen'in iş bilgisi kadar otoritesi de yaygındı. Müşteriler bana, biz gelmeyelim, biz oralarda görünmeyelim. Sen bize kartel ayı, yani kataloğu gönder, biz bakıp sana haber veririz diyorlardı. Gördüm ki pazarı yönlendiren Mensucat Santral'dır. Güney Sanayi'yi rakip görmüyoruz. O bizim boyumuzda, basma işine de bizden sonra girmiş. İstanbul'a gelince araştırıp öğrenmiştim. Mensucat Santral'da Nesim Kasado isimli bir Musevi çalışıyor. Tahsili olmayan, çekirdekten yetişme bir adam Nesim Kasado. Hangi malın hangi renkte çıkacağına ve ne kadar yapılacağına o karar veriyor. Onun söylediği yapıldığında da malın tamamı satılıyor. Kendisinde Musevi kıvraklığı var. Piyasa koşullarını çok iyi biliyor. Bir gün Nesim Kasado'yu Mısır Çarşısı'nda Pandelli restorana çağırdım. Şakacı, esprili, kendine güvenen bir kişi. Hemen iş teklifinde bulundum. Babam yaşında bir adam teklifimi gülümseyerek karşıladı. "Sen benim aldığım parayı biliyor musun bakalım?" dedi. İsrarım üzerine aldığı parayı belki de rakamı abartarak söyler söylemez, "Ben daha fazlasını vereceğim." dedim. Belli etmemeye çalıştıysa da şaşırdığını fark ettim. İstanbul'un yaşam koşullarına alışmış bir Musevi'yi Adana'ya götürmek kolay değildi. Parayı düşünmüyor, parayla her şey olmaz, muhitim ne olacak, kızlar Adana'da nasıl koca bulacak diye endişeleniyordu. Adana'daki Musevi dostlarımızdan söz ettim, eşi ve çocuklarıyla Adana'ya davet ettim. Orada Amado kardeşlerle Salomon Benyaz'la tanıştırdım. O zamanın ölçülerine göre modern bir bina olan Bossa apartmanında çok lüks bir daire döşettim. 400 metrekarelik dairenin 150 metrekarelik salonu vardı. Adana'ya geldi. Nesim Kasado'yu Adana'ya götürmemiz manifatura piyasasında bu işi bizim de kıvırabileceğimiz inancının doğmasına sebep oldu. Bizim mallar birdenbire daha fazla ilgi görmeye başladı. Makineler aynı, ham madde aynı. Bir gecede Nesim Kasado geldi diye hangi malın kalitesi, hangi malın deseni değişti ki satışlarımız birden şahlandı, anlayamadım. Ama 1956-1957'li yıllarda bu tecrübe bana insan psikolojisinin önemini ve işin başına iyi isim yapmış kişileri getirmekle sağlanacak menfaatleri öğretti. Nesim Kasado Adana'da 4-5 yıl kaldı. Kızlarını Adana'da evlendirdi. Eşi Adana'da vefat etti. İstanbul'a göçtü. Bir süre sonra da öldü. Nesim Kasado'dan sonra tekstil alanda hızlı gelişmeler ortaya çıktı. Tekstil o yıllarda çok dinamik bir değişim içindeydi. Film doruk baskı, polyester, elyaf gibi teknolojiler tekstile girdi. Yeni ürünler yapmaya başladık. Bunların pazarını bilen uzmana ihtiyacımız vardı. İstanbul piyasasında serbest çalışan Avandis Kazancıyan isimli bir başka gayrimüslimin bu konuyu çok iyi bildiğini duymuştuk. Avandis Kazancıyan bekar, çok sinirli, kaprisli bir kişiydi. Belli günlerde Adana'ya gelmeye kendisini razı ettik. Erciyes Palas'ın penceresinde air condition olan tek odasını ona verdik. O kadar titizdi ki otelin bütün personeli ona hizmetten çekinir, onu gördüler mi sığınacak delik ararlardı. Birkaç yıl Bossa'nın müşavirliğini yaptı. Avandis Kazancıyan'dan sonra da Elyafim Kandiyoti'yi bulduk. Elyafim Kandiyoti de piyasadan yetişmiş, piyasayı çok iyi bilen bir kişiydi. Avandis Kazancıyan ve Elyafim Kandiyoti'nin ne yaptığını, ne becerileri olduğunu, sırlarını göremezdik, bilemezdik ama sonuç ortadaydı. Çünkü bunlar fabrikaya gelir, şu desenden şu kadar, bu desenden bu kadar yapın, şu malı şöyle çıkarın, bu hatayı sakın yapmayın dediler mi, bir de bakarsınız ki ne yapıyorsanız satılıyor. Tekstil tesisinde o günlerde desen tutmaz, yapılan mal ilgi görmez ise malı kiloyla satıp zararı azaltmaktan başka yapabileceğiniz bir şey yoktu. Biz beş kardeş işin içinde olduğumuz her konuda bir şeyler yapabildiğimiz halde Nesim Kasado, Avandis Kazancıyan ve Elyafim Kandiyoti'nin bizden farklı, bizim bilemediğimiz becerilerini açıkça görüyorduk. Bunun içindir ki Elyafim Kandiyoti'ye bizimle çalışması için o günün ölçüleriyle sağlanan menfaatler, işlerimizin gelişmesinden, zamanın değişmesinden sonra 1985'lerde bile Sabancı topluluğunda hiçbir yöneticiye sağlanmamış büyüklükte rakamlarda dolaşmıştır. Ama o günün şartlarında bunu yapmaya mecburduk. İyi ki de yapmışız. Çünkü Sabancı ailesinin tekstil alanındaki başarısı daha sonraki gelişmelerin temelidir. Eğer o günlerde Bossa başarılı olamasaydı bugünlere gelinemezdi. Sabancı Holding'de benimle çalışan arkadaşların da isimlerini vermeliyim. İstanbul'daki ilk yıllarımızda Babür Ardahan benim özel ofisimde en büyük yardımcımdı. Sonra özel ofisimde Yılmaz Karakoyunlu, Özer Yelçe, Yener Süsoy ve Esen Ünür yerini aldı. Onlardan sonra Arzu Çekirge Paksoy ve Gökalp Öktem'le çalıştık. Özer Yelçe gene bizimle çalışmaya başladı. Ali Haydar Taşlı yıllarca gece gündüz benimle beraber oldu. İş saatleri dışındaki saatlerde de özel işlerimde büyük yardımını gördüm. 3. Bölüm. Sabancı Kardeşlerin İlk Büyük İş Deneyimleri. 23. Sasa. Kardeşim Özdemir İngiltere'de kimya tahsili yaparken Türkiye'de sentetik elyaf üretimi için yatırım yapalım diye ısrar etmeye başlamıştı. Küçüklüğünden beri iş mecnunluğu onun kanına hepimizden çok işlemiştir. Okurken bile aklı bizim işlerimizdeydi. Bu bakımdan yurt dışındaki gelişmeleri çok yakından izliyordu. O yıllarda dünya piyasalarında polyester, insan yapısı elyaflar moda olmaya başlamıştı. Türkiye'de de tekstil sanayi gelişiyor ve polyester elyaf üretimi giderek artıyordu. Türkiye kıt dövizleriyle polyester elyaf ithal etmek zorundaydı. Polyester elyaftan dokuma yapanlar ham maddeyi ne kadar pahalı alırsa alsın para kazanıyordu. Polyester ham maddesi ithalatında normal olmayan, kanuni olmayan bir takım gelişmeler vardı. Önce ithalat için lisans çıkarmak, sonra 1 kiloluk lisansla 3 kilo mal ithal etmek gibi kirli işler yanında, yüksek kaliteli mal için döviz transfer edip düşük kaliteli polyester ithal ederek yurt dışına döviz kaçırmak olağan hale gelmişti. Ben Odalar Birliği Yönetim Kurulu toplantılarında devamlı olarak bu konuyu gündeme getiriyordum. Savunduğum bir bakıma özel sektör fikrine de karşı bir görüştü. İthal dalaverisinin önlenmesi için polyester elyafı Sümerbank ithal etsin diyordum. Bu yüzden birçok kimsenin şimşeklerini çekiyordum. Baktım ki bu iş sürüp gidecek ithalatı ve dalavereyi önlemenin tek yolunun bu malın Türkiye'de üretimi olduğunu anladım. Kardeşim Özdemir tahsilini sürdürdüğü yurt dışından devamlı olarak mektup yazıp bizi bu konuya girmeye teşvik ediyordu. İngiltere'deki ICI firmasıyla yazışıp duruyordu. Polyester iplik ve elyaf üretecek bir tesis kurmak fikrini kardeşlerim benimsediler. O sıralarda böyle bir tesis kurmak için öz kaynak sorununun ötesinde önem taşıyan döviz sorunuydu. Bu tip tesislerin dövizleri ise Odalar Birliği tarafından tahsis ediliyordu. Biz polyester elyaf tesisi kurma düşüncesini içimize sindirmeye çalışırken bir de baktık ki Ahmet Sapmaz'ın grubunun bir görevlisi daha önceden almış oldukları tekstil boya, yıkama ve apre makinelerinin lisansının bir bölümüyle Berlin'deki Karl Fischer firmasına polyester elyaf fabrikası kuracağız diye siparişte bulunmuş ve üstelik 150 bin mark da avans ödemiş. O zamanki döviz tahsis sistemi içinde bu çok önemli bir olaydı. Çünkü ellerindeki lisansı önce polyester elyaf fabrikası için bağlamış oluyorlar, üstelik 150 bin mark avansa da Odalar Birliği'nin tesislerin tamamı için döviz tahsisi garantisini sağlamış oluyorlardı. Odalar Birliği'nin müteakip toplantısına biz de aynı talebi götürdük ve 220 bin marklık lisans aldık. Böylece polyester elyaf fabrikası için hem Güney Sanayi'nin, Sapmaz ailesinin ve hem de Bossa'nın, Sabancı ailesinin ellerinde lisans oluyordu. Sapmazlarla geçmişe dayanan bir işbirliğimiz vardı. Babam Bekir ve Ahmet Sapmaz da sanayi işlerine ortaklık içinde adım atmıştı. Sadece Bossa ve Güney Sanayi tesislerini ayrı ayrı gerçekleştirmiştik. Bu arada kardeşim Şevket ile Ahmet Sapmaz'ın kızı Hayırlı evlenmişler, bir aile yakınlığı da kurulmuştu. Polyester elyaf işinde rekabet edeceğimize birleşelim diye düşündük. Ahmet Sapmaz'a başvurduk. O da Sapmazların sahası ile Sabancıların sahasını birleştirip Sasa diye bir şirket kuralım. Bu işi beraber yapalım dedi. Birleşip yola çıkmaya karar verdik. Adana'da bunlar olurken İstanbul'da bir polyester elyaf fabrikası kurmak üzere KEK, Kimya Endüstrisi Kurumu Projesi diye bir rakip grup ortaya çıktı. Bu grubun başını Vehbi Koç'un yönetiminde Bozkurt Mensucat, Şeci Edin'in yönetiminde Mensucat Santral, Mehmet Mermerci'nin yönetiminde Akfil ve Akın Tekstil ile Kartaltepe Mensucat fabrikaları çekiyordu. Türkiye'de tekstil demek İstanbul demekti. İstanbul dışında İzmir'de bir Kula, Adana'da bir Bossa, bir Güney Sanayi vardı. Bu hareketin İstanbul gibi büyük bir pazarda ortaya çıkması, malı kullanacak büyük tekstil kuruluşlarının hemen tamamının Koç'un şemsiyesi altında toplanmaları bizi ürküttü ama yıldırmadı. Biz bakalım bu kekçiler ne yapacak derken kısa sürede haber çıktı. Bize birleşme teklif ediyorlardı. Ankara'da Büyük Ankara Oteli'nin altında bir toplantı yapıldı. Bu toplantıya ben katıldım. Vehbi Koç'un ününü, yaptıklarını bilir uzaktan izlerdim. Ama Vehbi Bey'le ilk defa Ankara'da bu toplantıda karşılaşacaktım. Teklifleri kekçilerin çoğunluk payına ve dolayısıyla yönetime hakim olmalarıydı. Ben Sasa olarak yönetime ve çoğunluğa hakim olursak birleşmeye yanaşabileceğimizi söyledim. Baktım ki çok yukarıdan alıyorlar, hiç unutmam, sinirlenip olmayacak bir söz sarf ettim. Siz sonunda bir şey yapamayıp bu keki yer bitirir rahat edersiniz dedim. Benim bu toplantıda yumruğumu vasaya vuruşum, biz sizinle ortak olmayacağız deyişim rakiplerimiz tarafından çok yerde söylenilmiş. Kekçilerin henüz lisansları yoktu, lisans almak için Odalar Birliği'ne başvurdular. O zamana kadar İstanbul'daki büyük sanayi kuruluşları seçme seçilme işine pek inanır görünmezlerdi. Odalara ve Odalar Birliği'ne gelmezler, yetkili organlarda bizzat temsil edilme cesaretini taşımazlardı. Bu yüzden İstanbul büyük sanayi odalarda ve Odalar Birliği'nde küçük sanayici ve esnaf ile profesyonel yöneticiler temsil ederdi. Odalar Birliği yönetim kurulu üyesi olarak ben açıkça lisans isteklerine karşı çıktım. Onlar ise benim yönetim kurulu üyeliğimi istismar ederek lisans taleplerini engellediğim hakkında birçok merciye şikayette bulundular. Sakıp bize lisans verdirmiyor havasını yaydılar. Doğruydu. Ben açıkça şunu söylüyordum. Polyester elyaf işinde biz yola çıktık. Bu konuda iki yatırıma ihtiyaç yok. Siz başka alanda yatırım yapın. Vehbi Bey elinde KEK dosyası Ankara'da bakanlıkları dolaşıyor. Bakanları, müsteşarları ikna etmeye çalışıyordu. Ben ise altyapı yok, sermaye yok, eleman yok. Aynı konuda iki tane küçük kapasiteli yatırım yapıp kaynak israf edeceğimize, önce ekonomik kapasitede bir tane yapalım, ileride daha büyük kapasitede başkaları da yaparlar diyordum. Akbank'ın başında bulunan Ahmet Dallı, Vehbi Bey'in de yakını ve dostuydu. Beni İstanbul'da Divan Oteli'nde bir yemeğe çağırdı. Toplantıya Vehbi Bey'den başka Mehmet Mermerci ve Şeci Edin de katılmıştı. Talepleri bizden ayrı olarak KEK projesini gerçekleştirmekti. Ben ise size %30 veya %40 pay verelim, birlikte yapalım. Yahut biz polyester elyaf üretelim, siz elyafın ham maddesi olan DMT tesisini kurun. Biz sizden DMT alalım. Siz bizden polyester elyaf alın. Böylece iki tane ekonomik kapasite birbirini besleyen entegrasyona yönelik, dolayısıyla dışa bağımlılığı azaltan kuruluş meydana getiren teklifini ortaya attım. Bunları kabul etmediler. Divan Oteli'ndeki toplantıda dostluk, işbirliği gibi kelimeler bolca kullanıldı. Toplantının sonunda ben söz aldım. Burada birbirimizin yüzüne karşı güzel kelimeler kullandık. Arkadan konuşmayalım. Yüzünüze karşı söylüyorum. Kapıdan çıkınca KEK projesinin olmaması için ne lazımsa yapacağım. Çünkü buna inanıyorum. Sakın ola bana darılmayın dedim. Toplantıdan sonra Vehbi Bey mutadı ve çile bir toplantı notu, yani memo yazıp ilgililere dağıtmış. Bu toplantı notunda bizimle olan temaslarını yazmış. Bu arada onun babası da Ahmet Muhtarpaşa terekesinin satışında kendi atı geldi geyiği bana pahalıya mal ettirdi diye bir not düşmüş. Ahmet Muhtarpaşa terekesinin satışında gerçekten bir at heykeliyle bir geyik heykeli artırmaya konulmuştu. Söz konusu at heykeli bugün Emirgan'daki bizim evin bahçesindeki at, geyik heykeli ise Divan Oteli'nin önündeki geyiktir. Hikayenin aslı şudur. At heykeli artırmaya çıkınca babamın niyetini bilmesine rağmen Vehbi Bey devamlı pey sürmüş. Sonuçta at heykelini gönlüne koyan babam düşündüğümüzden çok yükseğe çıkan fiyatı ödeyerek heykele sahip olmuş. Geyik heykeli arttırmaya çıkarılınca Vehbi Bey babama, Hacı Ömer Ağa, işte sen at heykeline sahip oldun. Arttırmaya katılma da şu geyik heykelini fiyatı yükselmeden ben alıvereyim demiş. At heykelinin fiyatını ısrarla yükselten Vehbi Bey'in bu isteği babama pek makul gelmemiş olsa gerek ki, yok öyle şey Vehbi Bey, ödeşeceğiz demiş. Geyik heykeline pey sürerek fiyatını yükselttikten sonra Vehbi Bey'in üzerinde bırakmış. Vehbi Bey'in bu hikayeyi tek yanlı, eksik ve sadece kendini haklı çıkaracak biçimde ve ilgisi olmayan bir toplantı notuna dahil etmesi beni üzdü. Ben daha çok bilendim. O günkü şartlarda ülke çıkarına uygun olmadığına inandığım bu kek işini mutlaka engellemeye karar verdim. Sonra başka vesilelerle ve özellikle İran, Pakistan ve Türkiye arasındaki RCD, Regional Cooperation for Development, kalkınma için bölgesel işbirliği anlaşması işinde de gördüm ki benim savunduğum ilke ekonomik bakımdan doğruydu. RCD projeleri tartışılırken de dedik ki, her üç ülkede ayrı ayrı ve küçük kapasitede birer polyester elyaf, birer DMTT ve birer paraksilen fabrikası kuracağımıza, petrolden yapılan paraksilen fabrikasını İran açsın, Pakistan DMT fabrikası kursun, bu fabrika İran paraksilenini kullansın, biz de polyester fabrikası kurup Pakistan DMT'sini işleyelim. Böylece her üç ülkede de ekonomik büyüklükte birer tesis kurulmuş olur. Her üç ülkede ihtiyaçlarını birbirinden karşılar. Hem ihracat hem ithalat yapar. Fakat gördük ki nasıl müteşebbis gruplar arasında rekabet ve suni nedenlerle bu işbirliği sağlanamıyorsa, aynı şey ülkeler arasında da söz konusu oluyor. Kendi başımıza yamak ve keki engellemek üzere kesin kararı verdik, yola çıktık. Bu kere bizim şevkimizi kıracak bir başka sorun çıktı. İstanbul'da Türkiye'ye polyester elyaf ve iplik satan en büyük yabancı şirket temsilciliği Hoechst firmasına aitti. Hoechst'in Dr. Zeller isimli Türkiye işlerinden sorumlu öfkeli sert bir teknik idare heyeti üyesiyle Olige isimli sakin yumuşak bir pazarlama yönetim kurulu üyesi vardı. Bir şans eseri olarak onlara Frankfurt'ta zorla ulaşabildim. Onlar bana sakıp çok yanlış yoldasın dediler. Türkiye'nin polyester elyaf ihtiyacı yılda 1000 tondan ibarettir. Sen şimdi 5000 ton yapmak üzere yola çıkıyorsun. Mal elinde kalacak. Yapacaksan hiç olmazsa 2500 tonluk yap. Bunu söyleyenler işi bilen yabancılardı. Türkiye'de 20 kişilik ofisleri vardı. Biz SASA olarak 5000 tonluk fabrika yapmak için lisans almıştık. Kek'in de amacı 5000 tonluk lisans alabilmekti. Hoechst'çiler bana şunları söylüyor. Bu işin ekonomik boyutlu olması lazım. ABD'de ve Almanya'da 5000 tonluk bir fabrika yok. Türkiye'de yatırım yapacak alan mı kalmadı? Başka alana yatırım yapın. Unutulmasın ki bu konuşmalar 1966 yılında cereyan ediyor. O yıllarda özel sektör henüz önemli yatırımlara başlamamış. Ortalık iyice kızıştı. Odalar Birliği olarak KEK grubuna polyester elyaf değil ama DMT lisansı verildi. Grup bu lisansı kullanmadı, lisans yandı. Daha sonraki yıllarda entegrasyon arayışımız sonucu DMT tesisini de SASA içinde gerçekleştirdik. SASA şirketini 55 milyon lira sermaye ile resmen kurduk. Sermayede sapmazların %38,5, bizim ailenin %37,5 payı vardı. Kalan %25 payı Akbank sahipti. Şirkete bir kaptan gerekiyordu. Burhan Ulutan'ı genel müdür tayin ettik. Burhan Ulutan'ı Ankara'da Maliye Bakanlığı'nda görev yaparken ve Etibank Genel Müdürlüğü sırasında babam tanımış, beğenmişti. Sonra ilişkilerini devamlı sürdürmüştü. O günün koşullarında başarılı, kendini ispatlamış, belli bir yere gelmiş yöneticileri Adana'ya getirmek oldukça güçtü. Oturacakları ev, çocukları için okul, aileleri için çevre sorununu düşündüklerinde kendilerine teklif edilen işin önemi ve alacakları ücret ne olursa olsun tereddüt geçiriyorlardı. Burhan Ulutan da bu tereddüdü geçirdi. Kendisine bir lojman tahsis ettik. SASA da işin başına geçti. O yıllarda Ahmet Sapmaz'ın sahip olduğu Güney Sanayi Tekstil Fabrikası'nın başında da Zekai Koçak isimli akıllı dinamik bir genel müdür vardı. Fakat lisan bilmiyordu. SASA'ya makine aramak için ben, Ahmet Sapmaz, Zekai Koçak ve Burhan Ulutan yola çıktık. Avrupa'da bize kardeşim Özdemir de katıldı. Elimizde ne bir ön fizibilite raporu var, ne polyester fabrikası görenimiz mevcut, ne de bu işin teknolojisini biliyoruz. Sadece Özdemir'in kimya okuması nedeniyle kitap bilgisi var. Tek düşüncemiz Türkiye'de 5000 tonluk polyester fabrikası kurmak. Cebimizdeki 55 milyon liralık sermaye ve elimizdeki 220 bin marklık döviz lisansıyla bunu yapabileceğimize inanmışız. SASA'nın kuruluşunu bu kadar teferruatlı anlatmamın sebebi SASA örneği, Türkiye'nin 1960'lı yıllarda sanayileşmeye nasıl başladığını, bizim sanayiyi nasıl ve ne pahalı faturalar ödeyerek belleyebildiğimizi çok güzel ortaya koyduğu içindir. Türkiye'de polyester elyafı satan Hoechst olduğundan doğruca Almanya'da Hoechst ile cilveleşip işi ICI'ya vermek istiyorum. ICI'nin teknolojisini daha iyi veya daha ucuz maliyette mal çıkardığını bildiğimizden değil, sadece ismi bize biraz daha cazip geldiğinden. Hüsnü ziyaretimizin bir yararı oldu. Bize dediler ki, Carl Fisher'in yetkililerini çağıralım, onlarla da bir kısım makineleri alırız. Güney sanayinin kaptırdığı 150 bin markı böylece kurtarırız. Carl Fisher'in büyük oğlu geldi. Bizi garip görünce kendine pay çıkarmaya kalktı. Olmaz böyle şey, biz avansı aldık deyince Höst'ün öfkeli sert olduğundan daha önce söz ettiğim teknik idare heyeti üyesi yerinden fırladı. Bağıra bağıra, Höst olarak bir ciflerim, Berlin'de Carl Fisher firması yıkılır. Fırsat peşinde koşmayın, müşteriye yardımcı olun diye çıkıştı. Carl Fisher'ın oğlu hemen yelkenleri suya indirdi. ICI'nin yönetim merkezi İngiltere'de Harrogate şehrindedir. Akşam Frankfurt Intercontinental Oteli'nde yorgun argın yatarken Harrogate'den bir telefon geldi. Arayan ICI'nin yetkilisi Dr. Wallace'tı. Çok uluslu şirketlerin arasında rekabet vardır. Müşterilerini birbirlerine kaptırmak istemezler. Birinde olan gelişmeyi de öbürü ne yapar eder mutlaka duyar. Biz o gün Höst'le cilveleşmişiz. Gelişmelerden Dr. Wallace'ın haberdar olduğunu anlayınca şaşırdım. Dr. Wallace bana diyor ki, Höst'le bağlanmayın, Londra'ya gelin, biz sizinle anlaşacağız. Höst'ün fiyatını, şartlarını nereden biliyor, bizimle nasıl anlaşacak? Aklım almadı ama Höst'le konuşmaya ara verip Londra'ya uçtuk. Bize Bond Street'te Westbury Oteli'nde yer ayırmışlar. Dr. Wallace ve arkadaşları Londra'ya geldiler. Bir cumartesi günü müzakerelere başladık. Daha başlangıçta tıkandık. Ben bu işi keselim, pazartesi günü devam ederiz diyecek oldum. Dr. Wallace yarı şaka yarı ciddi. Sabancı dedi, biz cumartesi pazar çalışacağız diye kendimizi hazırladık. Karıları başka erkeklere sattık. Şimdi bu saatten sonra karıları nereden bulup kendimize program hazırlayacağız? Cumartesi pazar çalışmaya mecburuz. Madem ki programı daha önce böyle çizmişiz. Bu işin şakası bile beni şaşırttı. Ama Dr. Wallace'ın karıları başka erkeklere sattık demesinin ne anlama geldiğini sonra öğrendim. Avrupalı çok önemli bir işi olmazsa hafta sonunu ailesiyle geçiriyor. Çok önemli işi olduğunda ise karısını evde bağlı tutmamak için ona bir program düzenliyor. ICI ile çetin bir pazarlık yapıyorum ama gerçeği sorarsanız neyi pazarlık ettiğimizi de bilmiyoruz. Ne alıyoruz ne satıyoruz meçhul. Polyester teknolojisi nedir, ICI'nin teknolojisi nasıl alınır, hav mukavelesi nasıl yapılır, lisans ödemesinin yolu nedir? Bu işe bir başlamak zorundaydık. Çaresizlik içinde karanlıkta el yordamıyla kendimizi yol bulmak çabasındaydık. Burada ilginç bir iki olayı hikayeye tetikte yarar var. ICI ile lisans ve tekekeke anlaşması yapılırken ICI firmanın başka şartı. Ben vereceğim mühendisliği benim güvendiğim Simon Carves firması yapacak diyorlar. Biz anlaşmayı imzaladık fakat ne alacağımızı bilemem. Sorduğumuzda bizim teknoloji secret çok deniyor. Anladık, teknoloji top secret ama biz ne alıyoruz deyince de karşı bir battery limit lafı çıkıyor. Bu komple teslim demekmiş. Baktık ICI'den öğrenmenin imkanı yok. Rakipleri Höst, Basf gibi firmalara başvurduk. Onlardan da bir şey öğrenemedik. Adana'da tesis kuruldu. Bir de baktık ki biz hepimizin bildiği baba yadigarı demir tırmanma merdivenine, katlarda insanların üzerinde yürüdüğü delikli demirden balkona da teknoloji parası lisans ödemişiz. Bunlar İngiltere'de yapılmış, dolarla Türkiye'ye gelmiş. Gözümüz açıldı. Hemen Adana'da TEMSA'yı kurduk. Bugün biz o demir merdiveni falan yapmakla da uğraşmıyoruz. Onu herhangi bir küçük sanayici yapıyor. Biz daha komplike makineleri, özel tankları dahi kendi tesislerimizde yapar hale geldik. Her bellemenin bir faturası var. Önemli olan gereken dersleri almak. Türk sanayinin bugün için potansiyeli bu belleme dönemini tamamlamış olamasa bile yarılamış olmasıdır. ICI ile makine pazarlığı sürüyor. Şu parayı verirsen bu kapasite için şu makineyi, bu parayı verirsen şu makineleri yollarım diyorlar.